Erkam Radyo'dan, Altın Oluk'ta Yürüyüş programından hepinize merhabalar, hayırlı huzurlu anlar efendim. Yeni bir Altın Oluk'ta Yürüyüş programıyla yine siz kıymetli dinleyenlerimizle beraberiz. Altın Oluk Dergisi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Taş Getiren Bey bu programda bize mihmandarlık yapıyor. Altın Oluk Dergisi'nin bugün 6. sayısını önümüze aldık. Yani tarihler Ağustos 1986'yı gösteriyor. Tam da o dönemde bir haç mevsimi ve Ahmet Bey Altın Oluk Dergisi Lebbeyk Allahümme Lebbeyk duyduk ya Rabbi, geldik ya Rabbi kapağıyla okuyucusunu selamlamış.
Evet.
İlk haç sayısı.
İlk haç sayımız bu kapakta Kabe var. Bir de gemide hacca giden insanlar var. Yani gemiyle hacca giden insanlar var.
O zamanlar karayoluyla hac?
Karayoluyla hac var.
Vardı.
Var, evet. Yani ben son karayoluyla hacca gidenlerden birisiyim. 1988'de. O zaman
yani Ömer Kirazoğlu hocamızla. O da var mı?
Yok, o yoktu. Onlar zaten o zaman yani çok önceden gitmiş olmalılar onlar. Yani biz karayoluyla gitmiştik 88'de. Ondan sonra da kesildi. Evet. Karayoluyla hac kesildi. İşte bu sayımızın kapağında Lebbeyk Allahümme Lebbeyk var. Bunun adı telbiye malum. Hacılarımız bilir, umrecilerimiz bilir. Böyle yollar boyunca telbiye yaparlar. Bu devamı da var. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Bunu hacılarımız, umrecilerimiz yollar boyunca böyle tekrar edip dururlar. Bunu işte telbiye şuuru diye ifade ettik. Bendeniz'in bu sayıda telbiye şuuru başlıklı bir yazım da var. Onun ilk işte lebbeyk Allahümme lebbeyk'in tercümesi de var kapağımızda. Duyduk ya Rabbi, geldik ya Rabbi diye. Böyle bir çağrıya buyur ya Rabbi, işte geldim, huzurundayım anlamında bir şey var, telbiyenin manası var. İşte la şerike lek, senin ortağın yoktur ya Rabbi. Yani hem tevhidi içeren hem o yaradana, onun çağrısına cevabı içeren bir ifade bu hac ile bütünleşmiş bir şey.
Evet.
Hac aynı zamanda telbiye şuurunu içselleştirmek anlamına geliyor. Yani bir tür, biliyorsunuz, haccı düşündüğümüzde
mahşer provası
olarak değerlendiriyoruz. Yani ihrama giriyoruz. İhram iki parça, bir havludan ibaret, iki parça örtüden ibaret. Onun dışında her türlü statüden uzaklaşmak anlamına geliyor. Yani Rabbin huzuruna öldükten sonra nasıl varılacaksa, mahşere nasıl varılacaksa, öyle bir varış Arafat meydanına. Onun için hac Arafat'tır denilmiştir. Yani Arafat'taki duruş mahşerdeki duruş gibidir. Yani çağrına uydum, geldim ya Rabbi. Burada telbiye şuurunu biz bir anlamda Müslümanın hayat disiplini haline getirmesini dile getirmiş oluyoruz. Yani telbiyeyi sadece hac mevsiminde başlayıp biten bir sözler yekûnu olmanın ötesinde bir şuur, bir ruh hali, bir kalp gönül kıvamı gibi mütalaa etmek, öyle anlamak ve hacdan böyle bir şuuru yüklenerek normal hayata, dünya hayatına dönmek. Yani sanki Allah Teala bizi bir süreliğine dünya hayatından aldı, mahşere götürdü. Mahşeri yaşadı insan ve yeniden hayata döndü insan. Ölümde böyle bir şey yok.
Yok.
Biliyorsunuz ölüm, gidiyorsunuz ve gelmiyorsunuz.
Ve hesap kapanıyor.
Hesap kapanıyor, defter kapanıyor. Artık ondan sonra mahşerden dönüş yok. Kur'an'da insan ya Rabbi der. Yani biraz bana mühlet ver, gidip eksiklerimi tamamlayayım, geleyim der. Hayırlar yapayım vesaire der ama ölümden sonra artık o yok. Ama hacda bu var. Hacda Arafat'tan dönüş var. Ondan sonra işte Arafat'ta bir anlamda sıfırlama da var. Adeta hayat defterini kul hakkı dışında, hayat defterini sıfırlama, anadan doğmuş gibi yeni bir kişilik kazanma. Rabbimiz bu lütufta bulunuyor insanoğluna. O lütfu idrak ederek, bir anlamda hayat defterini sıfırlayarak yeniden hayata dönüş. Allah Teala yani hacla böyle bir ikramda bulunuyor. Hadi bir daha imkan verdim sana diyor bir anlamda, değil mi? Sana bir kere daha imkan verdim. Bundan sonra görelim bakalım nasıl bir bu tertemiz amel defteriyle gelecek misin asıl mahşer ortamına gibi bir hadise. Şimdi hayatın içinde de her an insan Rabbin kulluğuna yönelik bir çağrıyla karşı karşıya kalabilir. Aslında insanın her davranışı Rabbin kulluk çağrısı içerisinde yapılan işlerdir. Hayat dediğimiz şey Rabbimize kulluğun her an idrak edilmesi gereken şeydir. Yani diyelim burada konuşuyoruz.
Evet.
Burada da telbiye şuuru içinde hareket etmeliyiz biz. Yazı yazarken de, aile ilişkilerimizde de, sokakta da böyle bir kulluk bilinci şuuru içerisinde hareket etmeliyiz. Yani bu şuuru kazanmaktır. Yani hacla gelen şey bu şuuru kazanmaktır. Oradan öyle bir kalbi yüklenişle hayata dönmektir. Yoksa yani hacca gittik, geldik aynı adam. Yani bu hac yaptık mı yapmadık mı belirsiz olacaksa o haccın içi boşalmış olur. Yani o bizden istenmiyor. Yani Arafat'ı yaşayan insan, mahşeri yaşamış insan geldikten sonra başka bir insan olsun. Bir anlamda amel defterini sıfırdan başlayan bir insan olsun isteniyor.
Yani Altınoluk'un şöyle bir üçüncü sayısına geri dönüş yapalım. Her nefesi yaşanan yeni bir hayat isteniyor. Tevbe eden hiç günah işlememiş gibi de deniyor.
Yani işte Arafat bir tür köklü tevbedir. Yani köklü bir tevbedir. İşte o telbiyeyi insan mesela iş hayatında lebbeyk Allahümme lebbeyk diyebiliyor mu? Aile hayatında insan lebbeyk Allahümme lebbeyk diyebiliyor mu? Yani hayatın bütün maddelerini sayabilirsiniz. Hayat bir bütün. Yani sadece ibadet ortamında değil lebbeyk çağrısına uymak. Bütün zamanlarda işte o çağrıyı içimizde hissetmek. Hac böyle bir gönül kıvamı kazandırabildiği ölçüde gerçekten
hac olmuş
oluyor.
Evet. Üstad Necip Fazıl'ın da değil mi meşhur bir hac kitabı var.
Evet.
O da hac intibalarını böyle derin duygularla yazmış. Sizin bu terbiye şuuru başlıklı baş yazınızın sonlarında ifade ettiğiniz gibi terbiye şuuru hac çerçevesine sınırlı bir şahsiyet unsuru değil, müminin bütün hayatını doldurması gereken bir hassasiyettir. İslam Müslüman tarafından öylesine diri bir yaşama tarzı haline gelmeli ki diyorsunuz, o bütün hayat seyri boyunca Allah'ın ahkamını hep bir lebbeyk huşu içinde karşılamalı, nefsini Allah'ın buyruğuna teslim etmeli. Ve son cümleniz, Müslüman bu çeliğe su verme mevsimini, bu çeliğe su verme mevsimini Olabildiğince erken yaşamaya gayret etmeli. Gençlikte bu mevsimden geçmeye gayret evet. etmeli gençlikte. Çünkü İslam dünyasının böylesine Allah'a adanmış genç yüreklere ihtiyacı var.
Evet, bunu hissediyorsunuz. Önemli bir şey. Yani haçta benim 40 yaşımdı.
Evet.
Hacca gittiğim sene 40 yaşımdı. Ada pazarlı falan bir grupla aynı kafile içerisindeydik. Yaşlı insanlar vardı. Herkes söylediği şey oydu. Buralara gençken gelmek lazım. Şimdi de eminim ki yani hacca gidenler en çok bu sözü duyarlar. Buralara gençken gelmek lazım. Yani biraz daha gençleşti aslında hacılarımız, umrecilerimiz. Gençleşti şu anda ama çok ileri yaşlarda gidenlerimiz de var. Yani o son cümlede yani gençlikte bu aşıyı almak ve hayatı gençlikten itibaren o Müslümanca Rabbimize kulluk şuuru içinde yaşamak, o hassasiyeti yüklenmek lazım.
Evet, marifet gençken hacca gidebilir.
Evet, aynen.
Allah
aynen.
nasip etsin.
Amin.
Gidemeyenlere tez zamanda, gidenlere de tekrar.
Amin, amin. Yani o da var bakın Selahattin Bey, bazen yani acaba çok mu gidiliyor, umreye falan çok mu gidiliyor? Yani bu da sanki yeniden o iklimi yaşayıp o ne bileyim inanç yoğunluğunu, his yoğunluğunu yüklenmek gibi bir şey kazandırıyor insana. Onun için de çok yadırgamamak lazım. Yani oralara
çok görmemek lazım.
Yani gidebilme imkanına kavuşanları eğer hakikaten öyle bir kalbi yüklenme temin edilebiliyorsa çok görmemek lazım.
Evet. İsmail Lütfi Çakan hocamız Hadislerle Gerçekler bölümünde Hacı Mebrur'u evet. kaleme almış.
Evet.
Efendimizin şu hadis-i şerifinden yola çıkarak Hazreti Ebu Hureyre dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme en üstün amel nedir diye soruldu. Allah ve Resulüne inanmaktır buyurdu. Sonra nedir denildi. Allah yolunda cihat etmektir cevabını verdi. Sonra hangisidir diye soruldu. O da mebrur olan haçtır buyurdu.
Evet.
Burada mebrur ifadesini belki çok kısaca açacak olsak.
Yani o peygamberimizin tanımı Hacı Mebrur genelde tebrik edilirken de öyle tebrik edilir. Mesela haccınız mübarek olsun kelimesinden ziyade haccınız mebrur olsun diye. Yani mebrur bir kelimesi var Kur'an'da. O bir kelimesiyle bağlantılı bir ifade. Bir iyiliklerin tamamı anlamına geliyor. Yani haccın da işte o iyiliklerle yüklü İslam'ın o Kur'an'ın bir diye tanımladığı kelimenin içini bütünüyle dolduran bir hac yaşamak gibi. Yani İsmail Hoca ne demiş isterseniz oradan nasıl anlatmış Hacı Mebrur'u.
Evet. Burada tabii
evet.
Hocamız bu yazıda hadis-i şerifte yer alan iman ve cihadı daha sonra bırakarak mevsim olduğu için Hacı Mebrur'dan söz etmiş. Diyor ki zengin Müslümanların ömürde bir kez yapması gerekli olan hac, hadisimizde mutlak olarak değil, mebrur sıfatıyla zikredilmiştir. Binaenaleyh, onun en üstün amel diye tavsifinde bu sıfatın önemi büyüktür. Daha açık söyleyecek olursak, burada üzerinde durulması gereken anahtar kelime mebrurdur. Mebrur, makbul, evet. mecur, gereklerine uygun olarak yerine getirilmiş, günah ve isyan karıştırılmamış, sonrası öncesinden daha iyi, zulüm ve ihanetten arındırılmış, ihlas ve samimiyetle sırf Allah için ifa edilmiş evet. olan manasına evet. geliyor.
Yani
sonrası evet. öncesinden daha iyi olacak.
Evet, inşallah.
Nabi'nin Sakın Terk Edep'ten şiirine bu sayfalarda yer verilmiş. Geçtiğimiz programlarda da kısaca temas etmiştik. Altınoluk'un ilk hediye kitabı Veliler Ansiklopedisi 4 cilt. Evet. Bu sayıyla beraber duyurusu yapılıyor ve evet, okuyuculara hediye
Ağustos
olarak takdim ediliyor. Ağustos
bizim hediyeli kampanyamızın başladığı aylar oluyor. Her yıl içerisinde hala biz böyle bir kampanyayı sürdürüyoruz. Geçen programda da söylemiştim. Bu sene de bir hediye hazırlıyoruz okuyucularımıza, İmam Rabbani'nin mektuplarını.
İnşallah.
İnşallah.
Mehmet Akif'in kaleminden hacca ve hacılara dair böyle 30 Haziran 1910 17 Haziran 1326'da Sırat-ı Müstakim'de yayınlanmış
evet,
bir yazısını
evet,
alıntı yapmışsınız.
Evet.
Akif burada bir yerde diyor ki, zenginlerimizin bir kısmı hacca gitmez, bir kısmı bedel gönderir, bir kısmı da 10-15 kişiyle beraber gider. Bu sonrakilerin 4-500 lira sarf edip götürdüğü adamlar kimlerdir biliyor musunuz? Mahallenin ihtiyar bekçisi, muhtarı, mütekaidi, merhum babasının azatlı kalfası gibi hikmeti hacı dünyada değil, ahirette bile anılamayacak adamlar.
Evet. Hikmeti haccı, yani niye hacca geldiklerini bu dünyada değil ahirette bile, yani Akif böyle birisidir. Yani biraz İslam'ın yaşanması noktasında genelde toplumu sorgulayan, yani İslam'ın adeta bir ölüler dini, Kur'an'ın ölüler kitabı olmasına isyan eden önemli şahsiyetlerden Mehmet Akif, değil mi? Yani nerede kaldı? Hani Kur'an, yani
inmemiştir hele Kur'an
bunu hakkıyla bilin. Ne evet, mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Bu Akif'in işte meşhur sözlerinden birisi, bizi sarsan, tabii, bizi sorgulayan. Burada da yani hacca gidiş maksadımızın böyle sadece ahirete yönelik olmasını sorgulayan bir Akif söz konusu.
Tabii yazının devamında diyor zaten, be mübarek adam, bunların yerine 2-3 adam akıllı kişi götürsen de Müslümanlar arasında bir tearruf, bir ittihat usulüne çalışsan olmaz.
Evet, tearruf, anlaşma, buluşma, bilişme. Evet.
Evet. Nimetin kadrini bilmek, Musahabe'de Sami Efendi Hazretleri'nin önümüze, gündemimize koymuş olduğu konu.
Evet.
Yine Mescid-i Nebevi'de Sultan 3. Selim'in naatı. Derginin bu sayısında baya böyle bir naatlar zenginleşmiş.
Evet, evet,
Ali Hüsefoğlu hazırlamış bunu da.
Evet.
Evet, çok çok güzel. Tüm dinleyenlerimize tavsiye ediyoruz. Yani bu naat evet, uzunca bir naat ama okunmalı.
Evet.
3. Selim'de. Evet. Teslimiyetin en güzel örneği kurbandaki hikmetleri yazmış Cafer Durmuş, ki bugün de yazılarını okuyoruz Altınoluk'ta.
Evet, Altınoluk'ta. Bugün de daha çok Kur'an tefsir ağırlıklı yazıları var. Kur'an günlüğü diye Altınoluk'ta Cafer Bey o zaman kurbanı yazmış. Kurban, hac, malum iç içe ibadetler. Yani haccı hatırladığımızda kurban da hemen onun yanında yer alıyor.
Evet. Mukaddes beldeleri Osmanlı'nın hizmeti Surre. Doktor Münir Atalar
evet,
kaleme almış bu yazıyı.
Sürre alayları var biliyorsunuz.
Evet.
Osmanlı sürre alayları gönderiyor. Yani Osmanlı'nın gündeminde Hicaz, yani Mekke, Medine işte hizmet edilmesi gereken bir yer. Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim de hilafeti aldığında kendisi işte Hakimül Harameyn Şerifeyn diye takdim ediliyor.
Hutbede değil
Hutbede.
Mi?
Hutbede, ama o kendisi diyor ki öyle değil. Öyle değil. Hadimül Harameyn-i Şerifeyn. Yani iki haremin şerefli, iki haremin hizmetkarı diye şey yapılıyor. Yani Osmanlı hakikaten büyük saygı göstermiş Harameyn-i Şerifeyn'e, Mekke, Medine'ye büyük saygı göstermiş ve oraya her sene işte hediyeler gönderilmiş, hizmet için yardımlar gönderilmiş, su şebekesi mesela kurulmuş, işte Medine müdafası apayrı bir şeydir, Osmanlı'nın en böyle zayıfladığı bir zamanda Medine'nin
Fahrettin Paşa Fahrettin gibi bir kahraman çıkar
evet,
tabii.
Evet, onun yani Osmanlı'daki arka planında Sürre alayları var.
Evet. Yine Osmanlı anneanneye ve eldeki vakıflara uymak suretiyle her sene Sürre alayını düzenli olarak göndermiş. Bin bir güçlük ve darlık içinde bile buna riayette kusur etmemiş. Birinci Dünya Savaşı yıllarında bile. Evet. Neler neler, paranın dışında kürk, inci, elmaslarla süslü giyecekler, halılar, soflar ve kadifeler gibi armağanlarla birlikte yiyecek maddeleri de padişahlar evet. tarafından göndertilmiş. Bir de Osmanlı padişahlarının niye hiç haç yapmadı diye hep böyle zaman zaman evet. iddia edilir, söylenir ama çok büyük hizmetleri
tabii
olmuş
ki, muazzam tabii hizmetleri. Yani orası olmuş. Osmanlı padişahlarının gündeminden hiç düşmemiş. Tabii. Ama işte o ayrı şeyler var, zaruretlerle karşı karşıya. Evet.
Evet. Abdülhalim toprak imzasıyla yine Mesnevi'den bir kıssayla yüz güzelliği, huy güzelliğini evet. yazmış Abdullah Bey.
Evet.
Hasan Kamil Yılmaz hocamız Gönül Erleri bölümünde İbrahim Ethem Hazretlerini
evet.
hayatını anlatmış. Siz bu bölümde bir yerin altını çizmişsiniz. Müsaadenizle
lütfen,
paylaşalım.
Lütfen.
Bir gün İbrahim Ethem Hazretlerine soruyorlar. Dua ediyoruz, kabul olunmuyor. Acaba sebebi nedir?
Evet.
Ve İbrahim Ethem Hazretleri şöyle cevap veriyor. Yüce Allah'ı tanıyor fakat itaat etmiyorsunuz. Resulünü biliyor fakat sünnetine tabi olmuyorsunuz. Kur'an okuyor fakat onunla amel etmiyorsunuz. Nimeti yiyor fakat şükretmiyorsunuz. Cennetin itaatkarlar için donatıldığını biliyor fakat ona gönülden talip olmuyorsunuz. Cehennemin asiler için kurulduğunu biliyor fakat ondan kaçıp korunmuyorsunuz. Şeytanın size düşman olduğunu biliyorsunuz fakat onun dostluğundan çıkamıyorsunuz. Ölümü biliyor fakat hayırlar yapmıyorsunuz. Ölüleri toprağa gömüyor fakat ibret almıyorsunuz. Kendi kusurlarınızı bırakıp başkalarının kusurlarıyla uğraşıyorsunuz. Bu halinizde duanız nasıl kabul edilsin?
Evet. Aslında tek tek her biri üzerinde durmak lazım bunların. Yani değil mi? Yani ölümü biliyorsunuz ama ibret almıyorsunuz. En yakınlarınızı toprağa veriyorsunuz ama kendinizin üzerine ölümü hiç kondurmuyorsunuz. Şeytanla şeytan sizin düşmanınızdır diyor. Siz onunla dostluk kuruyorsunuz. Yani her biri için ayrı ayrı makaleler yazılabilir bunların. Ya bu tür işte İbrahim Ethem Hazretleri gibi, Bayezid-i Bestami Hazretleri gibi Allah dostlarının da sözleri Selahaddin Bey böyle bir imbikten Hadi. Süzülmüş, gönülden süzülmüş hayat tecrübesi taşıyan sözler.
Bunlar hani, tam altın öğüt.
Altın
işte
öğütler.
Bunlar.
Evet. Hakikaten. Evet.
Ve yine Kamil hocamız bu derginin bu sayısında Esat Erbili Hazretleri ile alakalı ki bu sayıya kadar Kelami Dergahı'ndan Karvet'in hatıralarını Ertuğrul Düzdağ'ın evet. tercümesiyle okumuştuk. Bu sefer Esat Erbili Hazretleri'nin hayatını genişçe Kamil Bey kaleme almış yine hatıralarda devam ediyor.
Evet.
Bir Danimarkalı'nın kaleminden ve bir de gazel var. İşte tecellai evet. cemalinden
onu da Habibi. Okuyalım paylaşalım isterseniz.
İnşallah.
Bu Ahmet Esat Erbili ya. Hazretlerinin gazeli tercümesini de aslında okuyabiliriz. Şöyle bir paylaşalım bu teberrüken diyelim.
Peki efendim.
Son derece güzel. Şimdi evet. Muhammed Esat Erbili Hazretlerinin şiirleri yani
divanı
apayrı bir divanı var. Apayrı bir sanat değeri de taşıyor şiir açısından. Yani bu da o güzel şiirlerden birisi.
Evet. Tecellai cemalinden Habibim nevbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hakühar ateş. Şu ay-ı afitapındır yakan bil cümle uşşakı, dil ateş, sine ateş, hemdü çeşme eşkbar ateş. Hayali şem-i ruyinle acep mi yansa canu değil, nigarım gel de gör, kalbimde ateş, ahüzar ateş. Ne mümkün bunca ateşte şehidi aşkı gasl etmek, ceset ateş, kefen ateş, hem abi hoş güvar ateş. Ben el çektim, safayı hatürü aram canımdan, safa ateş, cefa ateş, firar ateş, karar ateş. Ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım, gam ateş, gam küsar ateş, temennayı mesar ateş. Ümidi afiyet besler mi esat, yardan haşa, saçar oldukça gözden, ol nigarı gül izar,
evet,
ateş.
Evet.
Sırf şeyini vermesek bile tercümeyi.
Evet,
yani tabii, şu tabii, sözler
tabii,
müthiş
yani,
tesir.
Ateşi değil mi? Ateşi, yüreğindeki ateşi bu güzel Allah dostunun yansıtıyor. Bunun bestesi de var tabii.
Yani, Mehmet Eminay okumuştur.
Evet, çok
bunu.
Güzel okuyanlar da var.
Tabii
evet.
Tabii. Aşkta yanıp şehit olan bir aşk şehidini yıkamak nasıl mümkün olsun ki, onun cesedi de, kefeni de, üzerine dökülen suyu da zaten ateş olmuştur.
Evet. Bu işte aşk şehidi olarak da zikrediliyor Esad Erbili Hazretleri. Yani bu
şehadetine bir işaret.
Bu mısralarının da kendi şehadetine bir işaret olduğu ifade ediliyor.
Evet.
Allah rahmet eylesin.
Mekanları cennet olsun. Bir Danimarkalı'nın kaleminden, Kelami Dergahı'ndan hatıralar. Şeyh Muhammed Esad Erbili çiçeklikteki sardunyalara bakarak Allah'ın önümüze serdiği tabiat kitabını anlamamız lazımdır,
evet,
demiş.
Evet, güzel.
Evet. Devam ediyoruz. Yine görgü kurallarında Enes Ufuk imzasıyla selamlaşma konusuna devam etmişsiniz. Çok önemli bir mevzu.
Selamlaşma. Evet, selamlaşın, sevişirsiniz diyor Peygamberimiz. Tabii. Yani o şeyi biliyorsunuz. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmazsınız. Yani eğer birbirinizi sevmek istiyorsanız selamlaşın diye buyuruyor Peygamberimiz. Selamlaşma öyle bir Müslümanın, yani işte görgü kuralı diye ifade ettik, Müslümanın birbiriyle ilişkisinde olmazsa olmaz bir iletişim vasıtasıdır demek mümkün. Yani maalesef yani zamanımızda azalıyor Selahattin Bey. Yani çocuklarımıza bu selamlaşmayı en küçük yaşlarından itibaren öğretmek lazım. Selam vermek lazım. Eve girerken, evden çıkarken, telefonlarımızda mesela biliyorsunuz hem telefonda ilk sözlerimiz selam olur, ayrılırken de selam verilir. Selamı yaygınlaştırmayı da bir görev bilmek lazım. Evet.
Şimdilerde kısa bir Konya seyahati olan dostumuz oradan mesaj atmış bendenize. Diyor ki ben ilk defa Konya'ya gittim. Birkaç gündür buradayım. Çok şaşırdım. Burada hiç birbirini tanımayan insanlar ya da benim tanımadığım, beni tanımayan insanlar yoldan geçerken bana selam veriyorlar. Yani orada böyle durduk yere selam veren insanları görmüş. Tabii İstanbul'da, Kocaeli'nde o kadar heyecanlanmış, mutlu olmuş. Yani hala böyle Hacı Veys Saide Hazretleri de öyleymiş Ahmet Bey. Sürekli selam verirmiş.
Yani bu sahabede o kadar şey ki, yani selam hakikaten o kadar yaygın bir davranış ki, mesela bir evin bir köşesini döndünüz, karşınıza bir kişi çıktı, selam veriyorsunuz. Az sonra yeniden karşılaştınız, gene selam veriyorsunuz. Yani selam bir tür dua, sizin amel defterinize yazılan bir güzel amel, bir güzel davranış. Onun idrakinde sahabi, o terbiyeyi de Peygamberimizden alıyor sahabi. Evet, zamanımızda İstanbul gibi yerlerde belki azalıyor insanların.
Ya da garipseniyor.
Garipseniyor. Yani başka şeyler giriyor. Günaydın vesaire gibi. Yani bunların yeri ayrı. Yani selamın yerini ne günaydın ne merhaba bunların tutması söz konusu değil. Onun için yani bizim tanıdığımız tanımadığımız öyledir de zaten selamın adabı. Tanıyıp tanımamak önemli değil. Yani Müslüman olarak bildiğimiz insanlara selam vermek ve selamı almak, yani vermek ve almak temel hassasiyetlerimizden bizim. Sevgiyi geliştiren, yani selam ne demek? Selamün aleyküm, Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Değil mi? Yani mukabele edenin hatta artısıyla mukabele etmesi de selamlaşmanın kurallarındandır. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatüh. Mesela bu tarzda ilavelerle Allah'ın rahmeti ve bereketi de sizin üzerinize olsun selamla birlikte gibi bir mukabele de söz konusu selamlaşmakta. O açıdan yani selam bir Müslüman toplumun ana iletişim söylemidir dememiz mümkün. Israrla selamlaşmayı sürdürmemiz lazım.
Yani Müslümanın şiarı
tabii
yerde
ki,
selam.
Tabii ki. Selamün aleyküm. Evet.
Aleyhine aleyküm selam. Efendim Mustafa Avcı, sırların ortaya döküleceği gün başlığıyla bir yazı kalemi almış. Kainatta her şey insan için, o da Allah'a kul olmak için yaratılmıştır. İnsan kendisine bahşedilmiş nimetlere göre hesaba tabi tutulacaktır, diyor.
Evet, bu Mustafa Avcı sonra hukuk tahsil evet. etti. Şimdi bir hukuk profesörüdür kendisi. Gençlik zamanında yazdığı bir yazı. Nasıl bir yazı? İşte sırların ortaya döküleceği gün, yani mahşer ortamı, değil mi? Mahşer ortamı. Orada açık şey, kapalı bir şey kalmayacak. Hepsi gün yüzüne çıkacak. Onun için insan o sırların ortaya döküleceği gün utanmamak için amel defterine açıklandığında da yüzünü güldürecek şeyler yazdırmaya itina etmeli, değil mi?
Evet. Zaman zaman diyorsunuz ya işte seyret filmini, oku kitabını denilecek. O gün evet. filmi seyrederken, kitabı okurken yüzü ak olmak.
Ak olmak önemli, yüzü kızarmamak önemli. İnsanın gözlerini kapatmaması, bu ben miyim, Allah Allah nasıl olur, ya ben bu muyum dememek için. Bu dünyadayken işte oraya yazılan ya da kaydedilen yazılara, görüntülere dikkat etmek lazım.
Evet.
Yani bu sırlar dökülecek bir gün Selahattin Bey. Yani o gün olacak. O gün ya leyteni keşke dememek lazım. Kur'an öyle diyeceğini de bildiriyor bize, insanoğlunun pişmanlık ifade eden çığlıklar atacağını bildiriyor. Ya leyteni keşke ben şu olmasaydım, bu olmasaydım gibi çığlıklar atmamak lazım. Onun için de düzgün bir hayat defteri yazdırmak lazım.
Evet. Evet.
Allah razı olsun Mustafa Avcı'dan.
Evet.
Yani bunu böyle bir yazıyı o gün önümüze koymuş bizim.
Bütün sırların ortaya döküleceği gün gelecektir. Evet. Burada vazifemizin ağırlığını hissedelim. Burada titreyelim, ürperelim, sıkıntı ve çile çekelim ki öteler ötesinde emn-ü eman içinde olalım. Allah yar ve yardımcımız olsun diye de bitirmişiz.
Evet, amin. Evet.
İslami Mücadele'de dergiler Fatih Uğurlu yıllar sonra bugün gazetesine dönüşecek olan Yeni İstiklal dergisini
evet.
anlatmış.
Yeni İstiklal'i siz bilmezsiniz.
Nereden?
biz yaşadık o evet. günleri. Babam alırdı eve Yeni İstiklal alırdı.
60'lı yıllar
evet,
değil mi?
Mehmet Şevket Eygibey'in çıkardığı bir dergiydi. Güzel bir dergiydi Yeni İstiklal. Daha sonra Evet, bugün gazetesi oldu o. Yani bugünkü bugünden farklı bir gazete. Mehmet Şevket Ege'nin gazetesi. O günler bir de Sabah vardı. Babı Ali'de Sabah ismiyle bir gazete vardı. Bu iki gazete hani işte Müslümanların sesi olarak bilinirdi. O zamandan beri Selahattin Bey, bizim bir medya problemimiz vardır. Yani iyi bir gazetemiz olsa, sesimizi duyursa, Türkiye'de işte Müslümanların sesi olsa diye bugün o işi üstlendi. Yani öncesinde Yeni İstiklal, Büyük Doğu işte vardı. Öncesinde onu Bugün ve Sabah, Yeni İstiklal olarak çıktı. Sonra Bugün ve Sabah gazeteleri oldu. Gençliğimizde okuduğumuz gazetelerdi bunlar.
Evet, ki Bugün gazetesi tarihinde 100 bin tiraja kadar ulaşıp bütün Müslümanlarca o dönem okunma şansını elinde tutan bir gazete olmuş.
Yani o günde tabii 100 bin tiraja ulaşmak müthiş bir rakamdı. Şevket Bey, Şevket Ege Bey sabah namazları düzenledi o zaman. Yani işte sabah namazlarında Sultanahmet'te buluşalım diye. Yani bizim henüz İstanbul'a geldiğimiz dönem değildi o. Yani İstanbul'da sabah namazlarında o da büyük bir heyecan oluşturdu. Hani bir ara pazar günleri biliyorsunuz Eyüp'te pazar sabahları buluşuldu o 28 Şubatlı günlerde. Tıpkı ona benzer bir heyecanı Mehmet Şevket Ege Bey'in sabah namazları için yaşandığını hatırlıyoruz.
Evet. Evet. Hemen bir sonraki sayfamıza geçelim. İslam dünyasının o günkü gündemi Bulgaristan Müslümanları meselesi Impact dergisine kapak konusu oldu. Yugoslavya Müslümanları ateş altında, İslam Basın Birliği kuruluşunda ön adımlar mı, dünya Müslüman nüfusu hızla artıyor denilmiş. Bu sayıda da bir röportaj var. Milliyetçi Çin Müslümanları lideri Hacı Davut'la konuşmuş Altınoluk dergisinden Fatih Emin Bey.
Evet.
Genişçe bir röportaj.
Milliyetçi Çin, biliyorsunuz Chiang Kai-shek'in Çin'idir, Tayvan. Yani bir komünist Çin var. İşte Mao'nun kurduğu Çin, komünist Çin. Bir de milliyetçi Çin var. Çin'de oldukça büyük bir Müslüman topluluk var Selahattin Bey. Bugün de yani Tayvan biraz daha gölgede kaldı artık. Yani daha çok kıta Çin'i dediğimiz Pekin'in başkent olduğu Çin söz konusu. Oralarda da Müslüman var. Dünyanın her yerinde Müslüman var.
Evet.
Elhamdülillah.
Hamdolsun. Hayatın İçinden bölümünde Adil Coşkun imzasıyla Küçük Tavizler ve Abdullah başlığıyla yine hayatın içerisinden bir hikaye yer alıyor. Merhum Seyit Kutup bir Fatiha bölümünde rahmetle anılmış, Fatihalar okunmuş.
Seyyid Kutup, evet. Seyyid Kutup da büyük bir İslam şehidi, Mısırlı. Yani bizim neslimiz Seyyid Kutup'u da bilir. Onun Fîzilâlil Kur'an
Yoldaki işaretleri.
Bir tefsiri vardır. Büyük bir tefsiri vardır. Yoldaki işaretler gibi kitapları vardır. Yani bugün biz işte İhvan-ı Müslümin diyoruz. İhvan-ı Müslümin'in simalarındandır. Mısır'ın zalim yönetimleri tarafından şehit edilen sembol isimlerindendir Seyyid Kutup. Yani bugün biz yeniden aynı İhvan'ın devamının yani 600 küsur değil mi? İdam talebi söz konusu. Yani böyle bir acılar içerisinden de geliyor İhvan ve buna rağmen bağlılığını devam ettiriyor. Yani İslami varoluş, ayakta durma gayretini devam ettiriyor. Böyle bir yapı İhvan.
Evet.
Yani, ben bütün Türkiye'de de Seyit Kutup'un şehadetinin büyük üzüntü meydana getirdiğini hatırlıyorum. Evet, büyük acılar yaşandı.
1966'da
evet,
değil mi?
Evet.
Ya, 66'da. Evet. Şimdi tabii Altınoluk Dergisi sadece 6. sayısında Ağustos 1986'da değil, ilerleyen yıllarda da Ahmet Bey mesela Mayıs 1992'de Ümmetçe Dirilmek için demiş, haccı gündemine evet, almış ve evet, siz 1988 haç hatıralarınızı evet, bu sayıda uzun uzun 88'den 92'ye haç duyguları diye evet, yazmışsınız.
Evet, evet.
Sonra yine 25.
Çok haç sayısı yaptık.
Tabii.
Selahattin Bey. Yani,
Ümmet Şuuri içinde bir haç.
Evet.
Derginin yani, 29. sayısında evet.
Çok haç sayısı yaptık. Yani haç önemli bir ibadet. Yani
Ümmet Şuuri'ne çok evet, vurgu var.
O çok önemli. Niye Ümmet Şuuri'ne vurgu var? Çünkü ümmet şuuru yaralanmış ve biz İslam ümmeti olarak acıları o parçalanmışlığın içinde yaşıyoruz. Yani belki yeniden ümmet olabilme bilincini de kazanmak gerekiyor. Yani benim de ısrarla söylediğim bir Müslümanın ana karakteri sayılırsa onlardan önemli bir maddesinin de ümmet şuuruna sahip olmak olduğunu hep ifade ederim. Haccı da o çerçevede yani görmek lazım ve öyle bir şuur edinerek haçtan dönmek lazım. Zaten Rabbimiz de bu hac menasiki içerisinde öyle bir yoğrulmaya tabi tutuyor müminleri. Yani Kabe'de tavaf ederken yanınızda, yörenizde İslam ümmetinin çok farklı renklerini omuz omuza, yan yana, aynı dua iklimi içerisinde görebiliyorsunuz.
Evet. Evet. Ve tabii bilerek evet, gitmek. Yani evet, haç okumaları yaparak.
Çok doğru. Evet. Çok o güzel kitaplar yazıldı.
Tabii.
O konuda çok güzel kitaplar yazıldı. Bilerek gitmek lazım. Evet. Yani niye tavaf, niye say, niye Arafat, niye şeytan taşlama, niye Müzdelife'de vakfe yapmak. Yani bunların her birinin içini doldurmak lazım. Yani sadece bir seyahatler silsilesi değil haç. Yani apayrı bir, her adımda yoğrulunması gereken bir ibadet haç. Evet.
Evet. Ve çocuklar, siz o bir haç hatıralarınızı anlatırken demişsiniz Kabe ve çocuklar, kaç kere bu duyguyu yaşadım bilmiyorum, Ali Rıza Demircan hocanın çocuklarımızı da hacca götürelim yazısını kaç kere pişmanlıkla hatırladım. İhramını giymiş minnacık yavruların yüzlerinde kaç kere kendi çocuklarımın yüzünü aradım. Gözlerinde çocuklarımın gözlerini, dualarında onların dualarını aradım. Daha sonra evet, hiç evlatlarınızla umre ya da hiç ya, nasip oldu
mu? Yani yaptık. Yani en küçük oğlumuzla umre yaptık. Sonra Ömer var. Şu anda Amerika'da doktora yapıyor. Onunla birlikte umre yaptık. Diğerleriyle kısmet olmadı ama hakikaten böyle şimdi artık torunlarımız var. Torunlarımızın da katıldığı, çocuklarımızla umre yapmak içimde tütüyor doğrusu. O da ayrı bir tat veriyor. Yani onların elinden tutmak, omuzunuza almak torunlarınızın, böyle hakikaten imreniyorum. Yani gerçekten hala umreye falan gittiğimizde o çocukların Kabe avlusunda koşuşturmaları vesaire götürmeliyiz biz. Yani daha, yani götüren güzel insanlar var. Yani böyle küçük, daha bebeklik durumunda olanları bile götürenler var. Çocukların dünyasına, oradaki seslerin, görüntülerin, iklimin sindirilmesi açısından son derece hayati diye düşünüyorum çocukların hacca, umreye erken yaşlarda götürülmeleri.
Evet. Efendim bugün Altınoluk'un 6. sayısı, Ağustos 1986. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk, duyduk ya Rabbi, geldik ya Rabbi. Haç özel sayısından yola çıkarak birçok notlar düştük. Evet, evet. Notların altını çizdik. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Evet,
teşekkür ederim. Yeniden Altınoluk'u konuştuk. Allah razı olsun.
İnşallah. Haftaya Allah nasip ederse niçin yaşıyoruz, niçin yarışıyoruz,
evet,
konusunu gündemimize alırız.
7. sayı.
Evet, 7. sayı tabii.
Evet, inşallah.
Eylül 1986. Tekrar İnşallah. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Çok sağ olun. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Ahmet Taş Getiren Bey ile beraber Altınoluk'ta Yürüyüş programının bugün de burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Malumunuz olduğu üzere her ayın ilk çarşamba ve cuma günü Altınoluk dergisinin o ayki sayısını Ahmet Bey ile geniş bir şekilde uzun uzun konuşuyoruz. Diğer haftalarda ise Altınoluk'un ilk sayısından başladık ve devam ediyoruz. Bugün de 6. sayıyı, Ağustos 1986 Haç özel sayısını değerlendirme, konuşma imkanı bulduk. Güzel güzel notlarında altını çizdik. Okuduğumuz yazılardan sizlerle paylaşma imkanını elde ettik. Haftaya tekrar birlikte olmak ümidiyle diyelim. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.